Ayrım 16. Belgeden bilgiye. Tahrikçi ajan. Polis vazife ve salahiyet kanununun ikinci maddesinde polisin görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmaktadır. Madde 2. Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır. A. Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine ve kanun düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak. B. İşlenmiş bir suç hakkında ceza muhakemeleri usulü kanunu ile diğer kanunlardaki görevleri yapmak. 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kuruluşu Kanunu'nun 3. maddesine göre bu örgütün temel görevi devletin güvenliği ve milli politikası ile ilgili istihbarat elde etmektir. Bu örgüte yasasında belirtilen istihbarat görevinden başka hizmet yükletilemez ve bu teşkilat devletin güvenliği ve milli politikası ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine sevk edilemez. Bu tanım bizim görüşümüz ya da eleştirimiz değil, milli istihbarat örgütünü bağlayan temel hukuk kuralıdır. Hukuk devleti polis devletinin antitezidir. Toplumun bütün demokratik gelişimlerinde olduğu gibi delil elde etme sisteminde de hukuk devletinin bazı evrensel kuralları vardır. Bu kurallardan en önemlisi devletin yasalarca belirtilen sınırlar içerisinde görev yapmasıdır. Bu sınırların aşılması idare hukukunda yetkisizlik şeklinde tanımlanan hukuksal sakatlığa yol açar. Bundan daha önemlisi hukuk devletinin bu gibi tutum ve davranışlarla bir uzlaşmaz çelişmeyi ortaya koyması, böylece yöneticilerin demokratik geleneklere bağlı olup olmadıklarının ispatlanmasıdır. Bazı suçların ortaya çıkarılması için tahrikçi ajan, ajan provokatör kullanılması yürürlükteki yasalarımıza olduğu kadar demokratik hukuk devleti kavramına da aykırıdır. Devletin görevi suç yaratmak değil, tersine işlenmek üzere olan suçları önlemektir. Gerek Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, gerekse Milli İstihbarat Teşkilatı Kuruluş Kanunu'nda ceza hukukunun bu temel kuralı tekrarlanmaktadır. Tahrikçi ajan, kendisine çıkar sağlamak amacıyla bazı kişileri suç işlemeye tahrik eden kimse demektir. Öncelikle şu kuralı saptayalım. Devletin suça tahrik diye bir görevi olmadığından bu görevi devlet hizmeti olarak yürütmeye yasalar elverişli değildir. Bundan çıkan sonuç, hiçbir devlet görevlisinin bu sıfatta devletten maaş, ücret ve ikramiye gibi bir maddi karşılık alamamasıdır. Ancak bu konunun önemli olmayan yanıdır. Konunun önemli yanı ise bazı kişileri belli suçlara tahrik eden ajanın ceza sorumluluğudur. Acaba ajanın tahrik ettiği suç işlenirse tahrikçi ajanın cezalandırılması mümkün müdür? Bu konu İtalyan ve Fransız hukuklarında tartışılmış ve şu sonuca varılmıştır. Eğer tahrikçi ajan suçun işlenmesine engel olmuşsa cezalandırılmaz. Ancak tahrikçi ajanın eylemleriyle birlikte yasalarca suç sayılan bir hukuk dışı durum yaratılmışsa tahrikçi ajan ceza hukukundaki iştirak hükümlerine göre cezalandırılır. Bu konu henüz Türk hukukunda yeteri kadar işlenmemiştir. Ancak olaylar göstermektedir ki hukukçularımız aynı konu üzerinde de tartışacaklardır. Hukuk devleti toplumun her kesimini içine alan bir kavramdır. Bu kavramın eylemli bir etkinlik kazanabilmesi bütün sorunların açıkça tartışılmasına bağlıdır. Başta hukuk fakülteleri ve Türkiye Barolar Birliği olmak üzere bütün hukukçuları bu konu üzerinde tartışmaya çağırıyoruz. Ortam 6-13 Eylül 1971. Bir hikayemiz var. Esmer, pırıl pırıl bakışlı genç bir çocuktu. Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken sık sık görürdüm. Yeşil parkası, asker postalı vardı. Bütün boykot ve işgallerde en ön saflarda yer alırdı hep. Bir gün adliyede gördüm kendisini. "Hocam, ağır cezada yargılanıyorum," dedi. Nedenini sordum. Çetin Altan'ın bir yazısını bildiri olarak dağıtmıştık fikir kulüplerinden arkadaşlarla. Komünizm propagandası gerekçesiyle dava açılmış. Galiba mahkum olacağız. Bu öğrencimizin adı Uğur Sani'dir. Şimdi fakülteyi bitirmiş, avukatlık yapmaktadır Ankara'da. Fakat hakkında açılan davada arkadaşları mahkum olmuş, kendisi beraat etmiştir. Çünkü Uğur Sani, devlet tarafından öğrencilerin arasına sokulmuş bir tahrikçi ajandır. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1969'a 134 esas, 1973'e 220 karar sayılı hükmüyle tahrikçi ajanlığı kanıtlanmıştır Uğur Sani'nin. Kararın bu bölümünü aktaralım. Sanık Uğur Sani'nin suç konusu bildiriyi dağıtanlar, suç faillerini kesin deliller ortaya çıkarmak amacıyla emniyetçe verilen görevi icabı katıldığı yolundaki savunması, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 18.3.1972 tarih ve 387 sayılı 13.11.1972 gün ve 516 ve 28.3.1973 tarih ve 169 sayılı yazıları ile doğrulandığından sanığın müsbet suçtan beraatine, oy birliğiyle. Dosyadaki emniyet yazılarından da Uğur Sani'nin hukuk fakültesinde öğrenci bulunduğu dönemde cereyan eden zararlı ve anarşik faaliyetler hakkında teşkilat yetkilileriyle temas kurarak faydalı hizmetlerde bulunduğu ve başarılı olduğu da belirtilmektedir. Bu örnekleri çoğaltmak çok kolay. Sıkı yönetim mahkemelerinde birçok tahrikçi ajanın kimliği ortaya çıkarılmıştır. Bu vesikalı ajanları tanıtalım birer birer. Mahir Kaynak, İstanbul İktisat Fakültesi asistanlarındandı. Bu ünlü tahrikçi ajan, harp okulunu bitirdikten sonra bazı arkadaşlarıyla birlikte yargılanmış ve akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle mahkumiyetten kurtulmuştu. İktisat Fakültesini bitirdikten sonra aynı fakülteye asistan olan Kaynak, bir yandan devrimci işçi sendikalarında müşavirlik yaparken, öte yandan da devrimci öğrencilerle eylemsel ilişkiler kurmuştu. Mahir Kaynak, 16 Haziran işçi olayları ve 12 Mart öncesi eylemlerinden sonra birçok kişinin şaşkın bakışları arasında Madanoğlu davasıyla ortaya çıkarılmış ve bir MİT görevlisi olduğu kanıtlanmıştı. Sefer Sayılır, 21 Mayıs ihtilal teşebbüsünde tutuklanmış ancak bir süre sonra salıverilmişti. Sayıları Kara Kuvvetleri Askeri Mahkemesi'nde açılan Ekrem Acıner davasında tahrikçi ajan olarak gördük sonraları. Kubilay Kılıç ise İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde Solmazer davası dolayısıyla tahrikçi ajan kimliğiyle ifade verdi. Muzaffer Köklü bugün anayasayı tayir, tebdil ve ilga etmekten en ağır cezalara çaptırılanların yakın arkadaşıdır. Bu ajan yurt dışına kaçtıktan sonra anılarını Yeni Gazete'de yayınlamıştır. Kimlikleri ortaya çıkmış ve kamuoyunca tanınmış bu dört tahrikçi ajan dışında yenilerini de tanıtalım. Ahmet Yılmaz, Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisidir. Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ve teşkilat tarafından görevlendirildiğini açıklamış ve bu savunma MİT yazışmalarıyla doğrulanmıştır. Mahmut Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Talebe Birliği üyesi olarak ODTÜ'de bütün toplantılara ve eylemlere katılmıştır. Eyüp Temeltaş ise yine aynı üniversitede Mimarlık Fakültesi öğrencisidir. Bu iki öğrenci de 5 Mart 1971 tarihindeki kanlı çatışmada görev almışlardır. Bu iki ajan 12 Mart'tan sonra tutuklanmış ancak haklarında teşkilatça belgeler yollandığından tahliye edilmişlerdir. Can Özbay, Ülke Ocaklı komandoların başında milliyetçi ve toplumcu eylemleri yönetmektedir. Bu öğrencinin de MİT tarafından görevlendirildiği Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkemesi'nin 1972'ye 89 esas sayılı dosyasındaki yazışmalarla kanıtlanmıştır. Mevlüt Bayraktar, Yapı İş Sendikası Genel Sekreteridir. Bu işçi liderimizin de bir zamanlar MİT'te çalıştığı Devgenç davasında kanıtlanmış ve tutanaklara geçmiştir. Sezai Akalın, Hakkari'de bir bildiri dağıtmaktan dolayı komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle kovuşturulmuş, ancak kendisinin Hakkari İlköğretim Müfettişi Nusret Karanlıkta Gezer tarafından ajan olarak görevlendirildiğini açıklamıştır. Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi bu açıklamayı göz önünde tutarak 922-50 sayılı kararıyla ajan sanığın beraatına karar vermiştir. Erdal Gökyüzü, 1968 yılında Celal Kargılı ile birlikte meclis bahçesinde oturma grevine katıldığı için kovuşturulmuş, ancak kısa bir süre sonra teşkilat tarafından görevlendirildiğini açıklayarak Kargılı'nın tutuklanmasını sağlamıştır. Yukarıda sıralanan tahrikçi ajanlar hakkındaki belgeler elimizdedir. Bunlar sadece resmi yazışmalarla kanıtlanmış olanlardır. Bundan sonra 12 Mart öncesi olayların üzerinden perdeler kalktıkça ve balyoz izleri silindikçe çok daha ilginç adlarda sunulacaktır sanırız. Şimdilik soruyoruz. AP iktidarı 12 Mart öncesi eylemlerinden sorumlu mudur, değil midir? Yine soruyoruz. Devletin suç ve suçlu yaratma yetkisi olabilir mi? Görülüyor ki sabıkalı muhalefetimizin suçüstü tutanakları kamuoyunda sergilenmektedir. Demirel, Millet Meclisi'nde hükümet programı görüşülürken Sayın Ecevit'e "Bir tek tahrikçi ajan adı verin bakayım," diyordu. Ecevit ise geçmiş olayları canlandırmak istemediği için bu belgeleri açıklamıyordu. Biz şimdilik bu 12 tahrikçi ajanın adını veriyoruz. 12 Mart 1971 gününden beri Demirel'i koruyanların bilgilerine saygı ile sunulur. Yeni Ortam, 15 Mart 1971. Sahibinin sesinden. Sanık Uğur Sani, 13 Şubat 1973 günü Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda savunmasını yapıyordu. Savunma 10 satırdı. Kısaydı fakat şaşırtıcıydı. Sanık, iddianamede 12 sanığın sonuncusu olarak yer almaktaydı ve iddianameye göre künyesi şu şekildeydi. Uğur Sani, Halil ve Sanem'den 1945'te doğma, Van ili Bahçı Mahallesi nüfusunda kayıtlı. Ankara'da Kavacık Subay Evleri Dinç Sokak numara 16'ya 2'de oturur. Uğur Sani sonradan hukuk fakültesini bitirmiş ve avukat olmuştu Ankara Barosu'nda. Sanık hiç heyecana kapılmadan 10 satırlık savunmasını okudu. İlginç ve şaşırtıcı savunma aynen şöyleydi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na dosya no 969'a 134. Konu: yazılı müdafaamın arzından ibarettir. Olay tarihi olan 1967 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nce üniversite içi ve dışında cereyan eden zararlı ve anarşik faaliyetlerin tespiti ve vuku bulacak hadiseleri önceden gerekli yerlere bildirmek üzere görevli bulunmaktaydım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce tarafıma tanzim edilen dosyada mevcut 18 Mart 1972 tarih ve 387 nolu yazı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün muhterem mahkemenize gönderdiği 13 Nisan 1972 tarih ve 316 sayılı yazısından anlaşılacağı üzere suç konusu olayda bulunuşum tamamen görevim icabıdır. Bu nedenle sübuta ermeyen iş bu müsnet suçtan dolayı hakkımda beraat kararı verilmesini arz ve istirham ederim. Saygılarımla 12.3.1973 Sanık Uğur Sani. Sanık ve 11 arkadaşının suçu komünizm propagandası yapmak, halkı suç işlemeye teşvik ve cemiyetler kanununa muhalefet etmektir. Sanık, Çetin Altan'ın "Bornova Savcısı, Lütfen Beni Dinleyiniz" başlıklı yazısını 11 arkadaşıyla bildiri şeklinde dağıtmış, bu nedenle hakkında kamu davası açılmıştır. Çetin Altan o tarihlerde milletvekilidir ve dokunulmazlığı bu yazı dolayısıyla kaldırılmak istenmiştir. Fikir Kulüpleri Federasyonu da kendisine bağlı kulüp başkanlarının imzalarıyla kovuşturma konusu yazıyı bildiri şeklinde dağıtmıştır. Bu bildiriyi imzalayanlar ve dağıtanlar arasında yer almıştır Uğur Sani. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nden verilen görevi yerine getirmek için suç işlemiştir açıkçası. Emniyet Genel Müdürlüğü de 28 Mart 1973 günü ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 967 gizli sayılı yazısı ile Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi vermiştir Uğur Sani hakkında. Yazıda hukuksal adıyla bu tahrikçi ajanın hadisenin bütün ayrıntılarıyla meydana çıkarılması ve diğer sanıkların kendi durumu hakkında bilgi edinmelerini gizlemek maksat ve gayesiyle görevli olduğunu saklamak mecburiyetini lüzumlu gördüğü de açıkça belirtilmektedir. Yazının altında Orhan Erbu, Emniyet Genel Müdürü imzası bulunmaktadır. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi 1969'a 134 esas, 1973'e 220 karar sayısı ile bu bildiriyi dağıtanlardan 10 kişiyi 6'şer yıl 3'er ay hapse, 2'şer yıl 1'er ayda emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmalarına, kamu hizmetlerinden yasaklanmalarına karar vermiştir. Mahkeme tahrikçi ajan Uğur Sani'yi suç konusu bildiriyi dağıtanlar arasında suç faillerini kesin delillerle ortaya çıkarmak amacıyla sanıklar arasına katıldığını kabul ederek beraat ettirmiştir. Bu belgeler Demirel yönetiminin suçüstü tutanakları olarak durmaktadır mahkeme dosyaları arasında. Bütün bunlar Demirel ve AP hükümeti İçişleri Bakanlarının hangi devlet biçiminin yöneticileri olduklarını da kanıtlamaktadır. 12 Mart öncesi eylemler sistemli ve kasıtlı olarak yasa dışına itilmiştir. Demirel yönetimince belgelerin ortaya koyduğu gerçek budur açıkçası. Demirel, Millet Meclisi'nde hükümet programı görüşülürken Sayın Ecevit'e kasıla kasıla "Bir tek tahrikçi ajan adı veremezsiniz," diyordu. Biz ise 12 tane tahrikçi ajanın belgelerle kimliklerini ortaya koyarak yalanları ve gerçekleri, sabıkaları muhalefetin gözüne çarptık. AP'den hiç ses yok görüyorsunuz. Gelecek yazımızda yeni belgelerle yine Demirel yönetiminin suçlarını ortaya koymaya çalışacağız. Gençlik üzerinde oynamaya çalışılan yeni oyunların sahnelere konduğu ve af görüşmelerinin sürdürüldüğü bu günlerde Demirel yönetiminin suç belgelerini ortaya koymayı bir görev bilmekteyiz. Yeni ortam, 29 Mart 1974. Tehlikeli ilişkiler. Adı Eyüp, soyadı Temel Taş. Şimdi Bayındırlık Bakanlığı'nın Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki 5. Bölge Müdürlüğü'nde yüksek mimar olarak çalışıyor. Üniversiteyi 1971 yılında bitirmiş. Öğrencilik yıllarında Sosyalist Fikir Kulübü'ne üye olmuş. Devrimci öğrencilerin en önünde yer almış. Spora çok düşkün. Yakın arkadaşlarıyla gece gündüz jimnastik yapıyormuş o günlerde. Bilmem neden. 5 Mart 1971 gününde kolluk kuvvetleriyle öğrenciler arasındaki çatışmada etkin görev almış. Geliniz şimdi Ankara Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde karara bağlanan Dev Genç dosyasının 7. klasör 2. dosyada bulunan belgeyi birlikte okuyalım. 2. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanlığı ilgili askeri savcılığına. İlgi yazınıza konu ODTÜ öğrencisi Eyüp Temeltaş, teşkilatımızca kendisinden uzun süre istifade edilmiş bir kimsedir. Adı geçenin durumunun açığa vurulması gerek kendisi, gerekse teşkilatımız yönünden bir takım sakıncalar tevlid edecektir. Bu bakımdan Eyüp Temeltaş'ın durumunu deşifre etmeden takibat dışı bırakılması yerinde bir tedbir olacaktır. Bilgilerinize arz ederim. 1 Eylül 1971 Nurettin Ersin, Kor General, MİT Teşkilat Müsteşarı. Ajan Eyüp Temeltaş, 25 Ağustos 1971 tarihinde tutuklanmış ve 3 Eylül 1971 tarihinde de salıverilmiştir. Kendisi hakkında Ankara Sıkı Yönetim Savcılığı'nın 1971'e 40-45 evrak, 1971'e 211 esas, 1971'e 153 sayılı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş ve böylece MİT'çe istendiği gibi deşifre edilmeden takibat dışı bırakılmıştır. Bir örnek belge daha okuyalım isterseniz. Mahmut Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Talebe Birliği üyesiymiş. Birlik Başkanı Erhan Erdoğmuş'un da yakın arkadaşı olmuş. Mahmut Erdoğan, 8-6-1971 tarihinde anarşik eylemlere katıldığı için tutuklanmış ve 8 gün sonra 26-11-1971 tarihinde de salıverilmiş. Mahmut Erdoğan, 1971'e 40-405 evrak, 1971'e 211 esas, 1971'e 153 karar sayısıyla Ankara Sıkı Yönetim Askeri Savcılığından kovuşturmaya yer olmadığı kararı almış. Şimdi yine Dev Genç dosyasında 5. klasör 3. dosya 402 sıra no'da yer alan belgeye kısaca göz atalım. Aşağıdaki yazı Emniyet Genel Müdürlüğü Önemli İşler Dairesince Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığına yollanmış. Evet, belgeyi okuyalım. 18-6-1971 5-3-1971 tarihinde ODTÜ'de cereyan eden olaylarla ilgili olarak hakkında gıyabi tevkif kararı verilmiş olan Samioğlu Terme 1951 doğumlu ODTÜ Fizik Bölümü öğrencisi Mahmut Erdoğan daha önce mimlenmiş olup 29-5-1970 tarihinde angajesi yapılmış ve kendisinden müteaddit raporlar alınmıştır. 10-6-1970 tarihinde kendisiyle görüşülmüş ve mezkür tarihten sonra başkaca görüşme yapılmamıştır. Sedat Kirtetepe, Emniyet Genel Müdürü. Bu yazıdan sonra da askeri savcı Dev Genç dosyası 5. klasör 3. dosya 398 sırada yer alan 21-6-1971 tarihli yazıda da Mahmut Erdoğan'ın polis olduğunu belge üzerine yazmış. Emniyet yazısından anlaşıldığına göre Mahmut Erdoğan önce mimlenmiş, sonra da korkutularak kendisinden istenilen raporlar alınmıştır. Bu da belirtiliyor raporda açıkça. Mimlenmiş, angaje edilmiş. Yetkilileri bu noktada uyarmamız gerekiyor. MİT, 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilat Kanunu hükümleri uyarınca görev yapmaktadır. Bu yasanın 3. maddesinde örgütün görevleri sıralanmaktadır. Bu görevlerin arasında suç işlemeye teşvik etmek gibi görevler bulunmamaktadır. Tahrikçi ajanlık, demokratik hukuk devlet kavramıyla çatıştığı gibi MİT'in yasasına da ters düşmektedir açıkçası. Yasaya aykırı bu tutum 12 Mart öncesinde uygulanmış, Bugünkü sabıkalı muhalefet o günlerin iktidarıdır. Amaç açık. Devrimci ve toplumcu akımları yasa dışına itmek. Bu belgelerden sonra soralım. AP iktidarının 12 Mart 1974 tarihinden önceki eylemlerde parmağı var mıdır, yok mudur? Bunlar önlenebilir miydi, önlenemez miydi? Belgelerden anlaşıldığı gibi MİT yanında bir de Emniyet Genel Müdürlüğü de tahrikçi ajan kullanmakta. Emniyet örgütü 2269 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'na göre görev yapar. Bu yasanın ikinci maddesinde de polisin suçu önlemek ve işlenmiş bir suç hakkında ceza muhakemeleri usulü kanunu ve diğer kanunlardaki görevi yapması öngörülmüş. Yoksa adam mimleyip aynı adamlardan raporlar alarak angajesini yapmak yasal görevi değildir polisin. Soralım yine, 12 Mart 1971 tarihinden önceki kolluk kuvvetleri yasal görevlerini yapmışlar mıdır? Demirel'in İçişleri Bakanı Haldun Menteş'e ne düşünür acaba bu belgelere karşı? Dileğimiz şu, bunalım döneminden sonra bir barış dönemine giriyoruz. Bu barışı kundaklamak isteyenler yine siyaset sahnelerine çıkmaya başladılar. Özgürlükçü iktidarın MİT Müsteşarı ve Emniyet Genel Müdürü bu konular üzerinde eğilmeli ve hukuk devletinin polis devleti yöntemleriyle çalışmayacağını kanıtlamalı birlikte. Geçmişi yaşamayalım peki. Fakat geçmişten de ders almayı unutmayalım. MİT, sabıkalı muhalefetin geçmiş suçlarından arındırılmalı ve yasal görevi sınırlarına çekilmelidir. Yeni ortam, 22 Mart 1974. Bir belge daha. Erdal Gökyüzü, Fettahoğlu Rabia'dan doğma, 1941 doğumlu, aslen Manisa Ayaspaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 3. sınıfta talebeyken, halen Meşrutiyet Caddesi 49'a 41'de ikamet eder, bekar, talebe, okur yazar, sabıkasız. Erdal Gökyüzü de tahrikçi ajanlarımızdandır. Kendisini ben de tanırım. Sonradan polis olduğu anlaşıldı Erdal'ın. Hukuk fakültesinde öğrenciydi. Yeşil parkasını hiç çıkarmazdı üzerinden. Çok kibar, çok saygılı ve ölçülüydü. Diyebilirim ki tanıdığım en nazik polistir Erdal. Erdal Gökyüzü'yü arkadaşları da severdi. Herkes ona inanmış bir devrimci, gözünü budaktan sakınmaz bir eylemci olarak tanırdı. Fakültede bir çevresi vardı. Birçok konuyu arkadaşlarıyla tartışırdı hararetle. Uzaktan görürdüm kantinde. Sınavlarda da izlerdim hep. Bilemediği sorular olunca biraz mahcup gülerek bırakırdı kağıdı ve çıkar giderdi. Erdal devrimciliğini polisliğinin anlaşıldığı güne kadar sürdürdü. Hep kibar, hep nazik, hep ölçülüydü. Kimliği ortaya çıktıktan sonra bir gün fakültede karşılaştık kendisiyle. Ankara Yıldırım bölgesinde gözaltındayken bazı öğrencileri getirmiş ve bana da uzaktan selam vermişti yine her zamanki saygısıyla. Bense karşılık vermemiştim selamına. Sonradan karşılaştığımızda, size selam vermiştim o zaman, neden almadınız, inanın ki üzüldüm, dedi. Ben de, yaptığınız görev içinde ben üzüldüm. Erdal, ciddi söyle, AP'li misin sen, isteyerek mi yaptın bunları, AP'ye hizmet için mi? Hayır, sadece zararlı gördüğüm eylemleri ortaya çıkarmak için çalıştım, görev bildim bunu. Şimdi önümde bir karar duruyor, Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1970'e 206 esas, 1971'e 390 sayılı kararının 5. sayfasında Erdal Gökyüzü'nün olaylara görevli olarak katıldığını yazıyor. Olay ise şöyle. Erdal Gökyüzü, diğer tahrikçi ajan Muzaffer Köklü ve bazı öğrencilerin bulunduğu bir topluluk, 1969 yılının Temmuz ayının 27. günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni protesto etmek için bir oturma grevi yaparlar. Polis bu gösteriye katılanların bir kısmını yakalayarak gözaltına alır. Bu göstericiler hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu gereğince dava açılır. Bu arada Erdal Gökyüzü için de kovuşturma açılmıştır. Yapılan duruşmalar sonunda Erdal Gökyüzü 6 ay hapis cezasına çarptırılır. Erdal bu ana kadar görevli olduğunu açıklamıyor ve herkes gibi mahkumda oluyor. Sessiz sedasız. Sabırlıymış değil mi? Yargıtay Başsavcısı bu hükmün onaylanmasını istiyor. Dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne gidiyor. İlgili daire 9-3-1970 gün ve 2257'ye 2352 sayılı ilamı ile Erdal Gökyüzü ve arkadaşları hakkındaki mahkumiyet kararını bozuyor. Bundan sonra Erdal, mahkemeye bu olaya polis olduğu için karıştığını beyan eder. Ancak yargıç bunu bir beraat nedeni olarak kabul etmez. Der ki, madem polistin, o zaman bildirseydin. Ben seni mahkum ettim. Kararı değiştiremem. Kararda aynen şu cümleler kullanılıyor Erdal Gökyüzü için. Mazlumlardan Erdal Gökyüzü, olay tarihinde polis memuru olup vazifelidir. Ancak evvelki hüküm duruşması esnasında bu durumu ileri sürmemiştir. Evvelki hükümde ısrar edildiğine göre durumun ceza muhakemeleri usul kanununun 327.5 maddesi gereğince yeni delil mahiyetinde olduğundan hüküm tasdik edilirse mazlumun Erdal Gökyüzü'nün muhakemenin iadesi talebinde bulunmakta muhtariyetine denilmektedir. İşte size sokakların yürümekle aşınmadığı bir dönemden belgelere dayanan bir ilginç öykü daha. Görevli polis memuru gösteri yürüyüşüne katılıyor. Hakkında kovuşturma açılıyor ve mahkum da oluyor. Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde de okumuş, Hukuk Fakültesinde de. Bütün devrimci öğrencileri, fikir kulüplerini, dev genci, öğrenci derneklerini, bunların ileri gelenlerini, hepsini biliyor. Onların aralarında, yanlarında, işlerinde, bazen de önlerinde. Bugünlerde yurdun her köşesinde yeni olaylar ortaya çıkıyor. Belki Erdal Gökyüzü bu işlerden artık emekli oldu. Herkes tanıyor onu şimdi. Belki Ankara Emniyetinde yine ölçülü ve saygılı tavrıyla sadece resmi görevine, resmi giysisiyle devam ediyor. Fakat Erdallar yine görev başında mı? Öğrencilerin içinde, yanında, bazen de önlerinde mi acaba? Yeni Ortam, 31 Mart 1974. Ayrım sonu.